Ayrım 40, sayfa 373. Gramos'tan Vitsi'ye. Slav komünizmini yok etmek için Gramos dağlarına yürüyoruz. Gramos, Slav komünizminin mezar taşı olacaktır. Temmuz 1948. Hükümet ordusunun yayınladığı günlük emir, Koronis harekatının başladığını duyurdu. General Van Pilet birlikleri bizzat denetledi. Düzenli ordu birliklerinin 70 bin askerden oluşan ilk dalgası, Yunanistan'ın kuzeybatı köşesinde bir araya geldi. Karşılarında 12 bin partizan vardı. Partizanlar zorunlu olarak askere alınmış kişilerden oluşan bir ordunun karşısındaydılar. Niteliksel üstünlükleri partizanların sayısal güç, uçaklar, zırhlı araçlar ve imha endüstrisinin en son ürünleri karşısında sahip oldukları tek avantajdı. Hükümet kıskacının bir kolu sınır bölgelerini tutmaya çalışırken, diğer kolun doğudan batıya doğru kaydırılması düşünülüyordu. Partizanlara her ne pahasına olursa olsun dayanma emri verilmişti. Sadece sabatörlerden oluşan birkaç partizan grubu düşmanın gerisinde gerilla taktikleri uyguluyordu. Toprağın mayın gömülemeyecek kadar kayalık olduğu yerlerde ağaçlara bubi tuzakları hazırlanıyor ve kayalıklardan aşağıya içinde yüksek patlayıcı madde olan paketler yuvarlanıyordu. Ali Akmon Vadisi'ne yukarıdan bakan her tepe napalm ateşine tutuldu. Roket salvolarıyla parçalandı ve sonu gelmeyen yaylım ateş için hedef olarak kullanıldı. Amerika'nın zenginliği savaşta da kendini gösteriyordu. Fakat partizanlar kavrulmuş kaya parçalarının arasındaki geçitlerden saldırmaya devam ettiler. Hükümet birliklerinin dalga dalga gelişen saldırıları düzlüklere doğru devam etti. Bazen savunulan bir tepenin son uçurumuna gelen partizanlar, klep geleneğine uyarak düşmanın eline geçmektense uçurumdan aşağı atlamayı tercih ettiler. Kleftis, Simolikas, Vasilitsa, Agios, Nikolaos, Boliana, Pigros, Maria Golia, Sitana Ondria, Orlia, Kopanse, Volia, Amoda, Gramos, bu tepelerdeki her bir kaya ağırlığınca kana mal oldu. Demokratik ordunun kadın, erkek, çocuk, tüm savaşçıların gösterdikleri kararlılık gözlemcileri büyüledi. Yunanistan bir kez daha kahramanlar yaratıyordu. Fakat ne uğruna? Devrimci güçler neden bu kadar savunmasız bir durumda bulunuyorlardı? Hareketliliklerinden ve bölgeyi çok iyi bilmelerinden gelen başlıca üstünlüklerini neden kullanmıyorlardı? Litokoron baskınından sonra Makedonya'daki yeraltı hareketini yeniden örgütleyen, eski avukat ve yedek subay Yanolis, Batras tepeliklerine ölene kadar elde tutması emredilmişti. Her şeyin kaybedildiğini anladığı zaman birliğinden sağ kalanları ve yaralıları geri çekmeye karar verdi. Yanolis bir kapetanyos ve bir dağ adamıydı. Emirlere itaat etmedi. Kemenike ulaşmayı başardı ve orada yine eski bir kapetanyos olan Silantis ile bir araya geldi. Hükümet birliklerinin saldırılarına karşı elinden gelen her şeyi yapmış, bulunduğu yeri birliğinin kapasitesinin sınırlarını zorlayarak savunmuş ve daha sonra hayatta kalan 50 adamanı kurtarmayı başarmıştı. Ölüm başa geldiği zaman insanlar günah keçisi ararlar. Yanolis itiraz etmeden faturayı ödedi. Onun yargılanması, kapetanyosların Elas yöntemlerinin küçük burjuva mirası üzerine eğitilmelerine yaradı. Slav komünizminin Gramos Savaşı'yla 2 hafta içinde yok edileceği düşünülüyordu. Oysa savaş 8 hafta sürdü. Hükümet, savaş boyunca uğradığı ağır kayıpları karşılamak için sürekli takviye gönderdi. Partizan saflarının cesareti ve kararlılığı asla sarsılmadı. Görevlerini yerine getirdiler ve inançlarını kaybetmediler. Emirlere itaat ettiler ve görev yerlerinde öldüler. Fakat liderliğe daha yakın, karar verme durumunda olanlar çoğunlukla Zahariadis'in izlediği yöntemlerin yanılmaz olduğu konusunda şüphe içindeydiler. Olayların gösterdiği gelişme, Marcos'a savunma devrime mezar olur görüşünü bir kez daha savunma fırsatı verdi. Emirler onun imzasını taşıyordu. Fakat getirdiği tüm öneriler tepeden bakan akademisyenler tarafından bir kenara fırlatılıp atılıyordu. 4. Planım. 28 Haziran 1948'de Kominform'un Tito'yu suçlaması yeni bir planımın toplanmasına yol açtı. Zahariadis bu toplantıyı Kapetanyosları geriletmek için kullandı. Gramos Savaşı birkaç kilometre ötede devam ediyordu. Marcos 3. Planım çizgisinin yeniden gözden geçirilmesi ve savaşın gidişi nedeniyle yeni bir stratejinin kabul edilmesi üzerinde ısrar etti. 2 Temmuz'da yapılan bir hazırlık toplantısı sırasında son askeri harekatların eleştirisini yapmış ve sözünü kesen Zaharyadis'ten şu yanıtı almıştı. Üçüncü planımın hedefleri yerine getirilmediyse bunun tek nedeni komünistlerin görevlerindeki başarısızlıklarıdır. Marcos. Hiç kimse kritik bir savaşın orta yerinde bir iç kriz yaratma riskini göze alamıyordu. Giriş raporu ve planımın kararı Zaharyadis tarafından kaleme alınmıştı. Fakat bunları orada hazır bulunan 10 kadroya, diğer 11 kişi orada değildi, okumak zorunda olan kişi muhalif Marcos'tu. Marcos son kez partinin birliği uğruna boyun eğmeyi kabul etti. Geçmiş hatalar kısaca geçiştirildi ve nihai karar metninde monarşizm ve faşizm tahta bacaklıdır ve sonu her zamankinden daha yakındır denildi. Ağır bir güven istismarı vardı. Napalm ateşiyle kavrulan savaşçılar, zaferin neredeyse kazanılmak üzere olduğuna ve hayatlarını bu son savaşta feda ettiklerine inanıyorlardı. Çoğu kadınlardan ve çocuk denecek yaşta gençlerden oluşuyordu. Hep birlikte sarsılmaz, dehşet verici bir kararlılıkla düzenli ordu birliklerine karşı direndiler. Cesaret dağlarda asla eksilmedi. Yunanlılar canlarını vermekten korkmazlar. Yunan trajedisini acılı kılan bu soyluluğun sömürülmesi ve kötüye kullanılması Yunanlıların gösterdikleri cömertliğin tüketilmesiydi. Koronis Seferi. Forca tepelerindeki partizanlar bombaların açtığı çukurları siper olarak kullanıyorlardı. Yaralılar bu son barınakların içinde çömelmiş duruyorlardı. Zamanla deri altına işleyen fosfor yanıklarının verdiği acı gittikçe artıyordu. Korunmaya uygun yer kalmamıştı. Son birkaç gün içinde atılan mermiler ve bombalar sarp kayaları molos yığını haline getirmiş, tepelerin zirvelerini temizlemişti. Gökyüzünde bir uçak şahin gibi daireler çiziyordu. Pilot ansızın uçağı çevirdi ve hedefine doğru pike yaptı. Andarteler kendilerini yere attılar ve hiçbir şey görmemek için yüzlerini sert çakıl taşlarına dayadılar. İçlerinden sadece tek bir kişi, genç bir kadın ayakta kaldı ve yüzünü yaklaşan uçağa doğru çevirdi. Elinde kalçasına dayalı bir Bren makineli tüfeği vardı. Üzerinden pike yaparak geçen uçağa bir şarjör mermi boşalttı. Kızın adı Anna Dosa'ydı. 25 yaşındaydı ve 33 partizana komuta ediyordu. Uçak tekrar pike yaptı. Anna ayaklarının üzerinde doğruldu ve bir şarjör daha boşalttı. Kayalar üzerinde bir kızla bir pilotun düellosuydu bu. Uçak üçüncü kez geldiğinde Anna uygun menzili yakaladı. Uçak pikesini tamamlayamadan sarsıldı, dengesini kaybetti ve arkasında siyah bir duman bırakarak dağın eteklerine doğru bir eğri çizdi ve düştü. Andarteler zırhlı araçlara, uçaklara ve toplara karşı akla gelebilecek her şeyi kullandılar. Tepelerin üstünden düşmana mayınlar atıyorlar. Düzlüklere bu bir tuzaklı katırlar bırakıyorlardı. Soğuk çeliği kullanmak için düşmana yaklaşıyor ve sürekli fırsat kolluyorlardı. Hükümetin saldırısı Temmuz sonuna kadar çok zayıf bir gelişme gösterdi. Konitsa'ya 1800 metre yüksekten bakan Kleftis bölgesi 1 Ağustos'ta 45 gün süren savaştan sonra düştü. 24 saat süren son saldırı sırasında dağın tepesine 20 binden fazla mermi atıldı. Kral, kraliçe, Mareşal Papagos, General Van Vliet ve kabine üyeleri mevzileri denetleyerek birliklerinin moralini yükselttiler. General Kalogeropoulos, General Kitrillakis'in yerini alarak düzenli ordu güçlerinin başına geçti. General Tısakalatos tüm ihtiyatlarla birlikte kuzeybatıya doğru ilerledi. Kleptis, Gramos yolu üzerinde doğal bir engel oluşturuyordu. Burayı terk eden demokratik güçler kuzeye doğru çekildiler. Gardari, Steno ve Golio 6 ve 7 Ağustos'a, Kamenik ise 17 Ağustos'a kadar elde tutuldu. 8 hafta süren savaştan sonra demokratik güçler Gramos tepesinde tuzağa düşürüldüklerini gördüler. 9 bin partizan, 90 bin asker tarafından kuşatıldı. Kayıplar çok büyüktü. Hükümet kaynaklarının verdiği sayılara göre hükümete bağlı birliklerin kayıpları 801 ölü, 5000 yaralı, andartelerinki ise 3128 ölü, 589 tutsaktı. Yaralı yoktu. Demokratik ordunun kayıtlarına göre ise hükümet birliklerinin verdikleri kayıplar şöyleydi. 5125 ölü, 16000 yaralı, 1737 tutsak ya da kaçak, 35 uçak ve 18 tank. Tahrip edilen uçak ve tank sayıları gerçeğe yakındır. Savaşa tanık olan tüm yabancı gazeteciler, hükümet birliklerinin saldırı dalgalarının ne kadar çok insan hayatına mal olduğunu görerek dehşete kapıldılar. Tepelerin eteklerinden zirvelere doğru bir saldırı başlatılıyor ve hemen ardından geri çekilişleri önlemek için ikinci bir dalga harekete geçiriliyordu. Hükümet tarafı Kleptis bölgesinde süren şiddetli savaş ve toprağın çok sert oluşu nedeniyle ölülerini günlerce gömemedi. Yazın ortasında görünüm tiksindiriciydi. 19 Ağustos'ta hükümet ordusu yeniden tertiplendi ve Gramos üzerine son kez saldırıya geçmek için hazırlandı. Demokratik ordu karargahında Marcos ve Zaharyadis arasındaki stratejik anlaşmazlık iyice açığa çıktı. Marcos, düşman kuşatmasının kuzeyden kırılmasını ve birliklerin hükümet güçlerini yıpratmak için dağınık düzende harekete geçirilmesini istiyordu. Gramos'ta tutunmanın artık mümkün olmadığını kabul etmek zorunda kalan Zaharyadis, tahliyenin zorunlu olduğunu istemeye istemeye kabul etti. Fakat demokratik ordunun Vitsi'ye çekilmesini ve sırtını Yugoslav sınırına dayamasını istiyordu. Durumun ne denli umutsuz olduğunu bilen Zaharyadis, demokratik ordunun yenilgiye uğramasının sorumluluğunu Tito'nun sapmasına yüklemeye çalışıyor olabilir miydi? Gramos'tan çekilme kararı, Merkez Komitesi'nin mevzi savaşı görünüşünün yeniden ele alınmasını gerektiriyordu. Zaharyadis tutumunu değiştirmedi ve yeni suçlular buldu. Bölgedeki partizan hareketinin kurucusu Yanol ise ölümlerin ve her türlü günahın sorumluluğu yüklendi. Kleptis ve Kamenik'in düşman eline geçmelerine neden olan şeyin kötü komünistlerin aksi yönde inisiyatif göstererek ihanet etmeleri olduğu söylendi. 20 Ağustos'ta Yanolis'e karşı bir iddianame hazırlandı. Yanolis 1942'de daha sonra sağ kanada geçen IVE adlı bir direniş hareketine katılmakla suçlanıyordu. Daha sonra bu örgütü terk etmiş ve Elas'a katılmıştı. Bir mahkeme parodisinden sonra Gosias, Yanolis'in idam edilmesi için emir verdi. Karargahın karar hakkındaki onayı yolda. Beklemeye gerek yok. Derhal kurşuna dizin. Böylece demokratik ordu büyük gücüne rağmen bir hainin entrikaları yüzünden Gramos'u terk etmek zorunda kaldı. Şiddetli bir tartışma sırasında Marcos, Zaharyadis'i devrimi tasfiye etmeye çalışmakla suçladı. Zaharyadis'in demokratik ordunun önderine Yanolis'e davrandığı gibi davranması güçtü. Fakat artık Marcos da tehlikeli bir durumdaydı. Marcos'u öldürme girişimi. 20-21 Ağustos gecesi demokratik ordu Gramos'un kuzeyindeki Silimnitsa bölgesinde karşı saldırıya geçti. Düşman hatları yarıldı ve tüm demokratik ordu güçleri açılan gedikten geçmeyi başardılar. Son yaralılar ayın 21'inde saat 10'da tahliye edildiler ve Prespa gölüne doğru götürüldüler. France Press ajansının muhabiri telefonla şu haberi geçti. General Marcos daima son anda büyük bir beceri göstererek düşman kuşatmasını yarmayı başarmıştır. Bu kez de esas birliklerin geri çekilişi bu iş için tertiplenmiş az sayıda adamın sağladığı zayıf bir korumayla gerçekleştirildi. Gerçekte Marcos ve karargah arasındaki çatlak geri dönülemez bir noktaya gelmişti. Demokratik ordu Gramos'u terk ederken komiserler harekete geçtiler. Savaş yorgunu demokratik güçler Vitsi'ye doğru harekete ederlerken Marcos'a Arnavutluğa geçmesi emredildi. Demokratik güçler 20'si gecesi hükümet hatlarında açılan gedikten çıktıkları zaman Marcos 10 adamla birlikte partizanlardan ayrılarak batıya doğru hareket etti. Yanolis olayı beraberindeki insanları çok sarsmıştı. Grup iyi korunuyordu. Her şey olabilirdi. Marcos hızla dağlık sınır bölgesine doğru ilerledi. Sezgileri onu aldatmıyordu. Gerçekten de tehlike çok yakındaydı. Karargahı takip müfrezesi gelmeden hemen önce terk etmişti. Müfrezeye komuta eden Polidoras'ın istenmeyen unsurları temizlemekte gösterdiği beceri herkesçe biliniyordu. Adamları duygusal değildiler ve cezalandırma hareketlerinde kullanılıyorlardı. Yine de Marcos'a tuzak kurma işinin çok farklı bir görev olduğunu biliyorlardı. Bu iş onların bile boyunu aşıyordu. Marcos'u yakalamak için olanca hızlarıyla ilerliyorlardı. Polidoros onları tam sınıra gelindiğinde yakalamayı başardı. İlk silah sesleri sınıra yakın bir Arnavutluk müfrezesini harekete geçirdi. Ve Marcos, Enver Hoca'nın sınır muhafızları tarafından açılan koruma ateşi altında karşı tarafa geçmeyi başardı. Arnavutluk'taki Sovyet heyeti onu kanatlarının altına alarak koruma garantisi verdi. Aris'in ölümü ve Zaharyadis'in Elas'a karşı açtığı karalama kampanyasından sonra Marcos'un olayların merkezinden alınması ve öldürülmeye teşebbüs edilmesi gerilla hareketinin mücadele içindeki etkilerine son verdi ve Yunanistan'ın gerçek yaşayan yüzü bir kez daha örtüldü. Kadınlar ve çocuklar dahil tüm partizanlar Vitsi'de aynı kararlılık ve fedakarlıkla bir kez daha mevzilendiler. Karşılığı hedef ve maliyet arasındaki ilişki hesaplanmaksızın ödenen devrimin kaderi dışarıdan belirleniyordu. Kikitsas 25 Ağustos günü Vitsi'deki yeni karargaha çağrıldı. Gönderilen mesaj Marcos'un imzasını taşıyordu. Fakat karargaha gelen Kikitsas karşısında Zaharyadis ile Kosyas'ı buldu. Marcos'u orada göremeyince şaşıran Kapetanyos içinde belli belirsiz bir tedirginlik duydu. Marcos nerede? Marcos'u görmek istiyorum. Zaharyadis dirseklerini masanın üzerine dayamış oturuyordu. Çenesini ellerinin üzerine dayayarak gözlerini Kikitsas'a dikti. Marcos ağır hasta, öleceğini tahmin ediyoruz. Zaharyadis'in tavrında Kikitsas'ı uyaran bir şeyler vardı. Aklı karıştı. Marcos'u uzun süredir tanıyordu. Direniş başladığından beri omuz omuza savaşmışlardı. Onu en son birkaç hafta önce görmüştü. Hasta gibi bir hali yoktu. Kikitsas, Tizimas'ın şüpheli biçimde ortadan kayboluşunu hatırladı. Aynı şey bir kez daha oluyordu. Marcos'u da uzaklaştırmaya çalışıyorlardı. Zaharyadis gözlerini üzerine dikmiş dikkatle bakıyordu. Marcos'un sağlığı bundan böyle demokratik ordunun başında yer almasını imkansız hale getiriyor. Komutanlığa sen getirildin. Marcos tasfiye edilmiş ve görevi yardımcısına verilmişti. Kikitsas, soyun devrimin Eminens Grises'i hesabına öne atılmak niyetinde değildi. Marcos'u tanırım. Hastaysa eminim, kısa sürede iyileşir. Onun yerini alacak kişi hakkında konuşmak biraz erken. Zaharyadis ısrar etmedi. Komiserlerin karnavalında kendisine tahsis edilen rolü reddeden Kikitsas'ın ismi kara listenin başına alındı. Gramos çekilişine komuta eden Kikitsas'ın prestijini ve otoritesini tartışma konusu yapmak oldukça güçtü. Bu nedenle dolaylı yoldan tasfiye edilmesi gerekiyordu. Zaharyadis'le yapılan bu küçük sohbetten 3 gün sonra, ayın 28'inde Kapetanyos platonik bir elçilik göreviyle halk demokrasilerine gönderildi. Son uyumsuzlar da tasfiye edilmişlerdi. Vitsi'ye mevzilenen demokratik ordu doğrudan Zaharyadis'e bağlı bir üst savaş konseyinin komutasına alındı. Siper savaşının şaşmazlığı konusunda ikna edilemeyen Kapetanoslar, Kikitsas'ın ardından Yunan devrimini tanıtmak için ince bir görevle uzaklaştırıldılar. Ypsilantis, Alevras, Barbalas, daha sonra Hermes, Lombros, Hagis ve Lasanis gibi bir zamanların en popüler Elas başkanları Tuna Nehri çevresinde küçük görevlere gönderildiler. Andarteler, Vitsi kayalarında siperlerini hazırladılar. Yunan meselesini uluslararası arenada başarıyla kullanan Stalin için bundan iyisi düşünülemezdi. Rusya'nın Yunanistan'a açıktan müdahale etmesi çatışmanın yayılmasına yol açabilirdi. Fakat şimdi Yugoslav sınırında 7 Sovyet tümeni vardı ve bu tümenler Yunanlı gerillaların Balkanlardaki merkez kaç akımları güçlendirmemeleri koşuluyla daha ileri gitmeyeceklerdi. Burada açık olmayan şey Zaharyadis'in gerçekten Sovyet müdahalesi bekleyip beklemediği ya da Yunan devrimini Stalin'in diplomatik çıkarları gerektirdiği için tasfiye edip etmediğidir. Tito, yapılan tehditlere rağmen Kominform ajanlarını bölgesinde tutma riskini göze alarak Yunanlı partizanlara yardım etmeye devam etti. Nereye kadar gidilebilirdi? Sırtını Yugoslav sınırına dayayan Vitsi istikamında bu soruya verilecek yanıt yoktu. Ortaya çıkan durum sayesinde Stalin birkaç ay sonra Tito'yu Yunan devrimini sırtından hançerlemekle suçlayabilecekti. Bu öylesine kaçınılmaz bir sonuçtu ki Zaharyadis'in bu işte parmağı olmadığını düşünmek neredeyse imkansızdır. Her nasıl olduysa belki Merkez Komitesi Stalin'i ikna edebileceğini umuyordu. Belki de onun emirleriyle Yunanistan devrimini feda etmeye hazırlanıyordu. Bu andan itibaren Yunanistan'ın kuzeybatı köşesinde toplanan demokratik ordu, olanca umutlarını ancak bir mucizeye, dışarıdan gelecek bir müdahaleye bağlamak durumunda kaldı. Bu arada hükümet birliklerinin saldırıları bu kez iki misli şiddetle başlamak üzereydi. Tanıklar bir akşam Gosias ile bir politik komiser arasında şöyle bir konuşma geçtiğini iddia ederler. Anlatılanlara göre, Zahariadis'in güvenilir yardımcısı Gosias şöyle diyordu. Her şey hazır ama daha bir süre Vitsi'de oyalanmamız gerekiyor. Bu tür şeyler Zahariadis'in 29 Ağustos'ta bir politik büro toplantısından sonra şu sözleri söylemesine engel değildi. Gücümüz halkın güvenidir ve halk sonunda haklarını alana kadar sloganımız değişmeyecektir. Zafer için silah başına. Partizanlar Marcos'un kovulması hakkında hala bir şey bilmiyorlardı. Onlara sürekli tekrarlanan şey, uluslararası tugayların neredeyse gelmek üzere oldukları ve partizanların zafere hiçbir zaman bu kadar yakın olmadıklarıydı. Zahariadis bir noktada haklıydı. Demokratik ordunun partizanları güvenlerini kaybetmiyorlardı. Bu ihaneti çok daha korkunç hale getirir. Vitsi. Hükümet ordusu birkaç hafta süren kararsızlıktan sonra 29 Ağustos'ta Vitsi'ye saldırdı. 10 gün boyunca birbiri ardı sıra gelen saldırı, Andartelerin savunması karşısında kırıldı. Hükümete bağlı güçlerin çoğu, tepeleri Eylül güneşinde çürüyen cesetlerle kaplı Mali, Madi dağının çevresinde toplandılar. Hükümet birlikleri giderek yoruluyorlardı. Partizanlar 9 Eylül'de karşı saldırıya geçtiler. Vitsi'nin tüm tepelerinden, Kole'den, Yamata'dan gelen 10 bin adam, kalabalık fakat tükenmiş ve mevzi kaybeden bir düzenli ordunun tepesine indi. Partizanlar da güçlerinin sınırına ulaşmışlardı. Savaş 20 Eylül'de Demokratik Ordu'nun Kosterya kasabasına yaptığı bir saldırının geri püskürtülmesiyle sona erdi. Vitsi Lordu Zahariadis birliklerine siper kazdırıyor ve istihkam kurduruyordu. Düzenli güçler güz bitiminde komünizmi yok edememişlerdi. Van Filet bir bildiriyle ordunun beklenmedik kayıplara uğradığını kabul etti. Fakat oyunun devamı için eksikler giderildi. Demokratik ordunun ise bulunduğu yerden kayıplarını karşılaması imkansızdı ve artık sabit bir hedef haline gelmişti. Hükümet 30 bin yeni asker alarak birliklerinin gücünü artırdı. Uluslararası düzeyde Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu'nun raporu Cenevre'de giderek daha bir sessizliğe gömülüyor. Tito ip üzerinde duruyor ve Stalin, Ernst Röter'ın Soğuk Savaş'ın sınır kentinin savunulması için batılı ülkelerin yardımını güvence altına aldığı Berlin'le uğraşıyordu. Durum genel olarak ağırlaşıyor, Yunanistan ise bir köşede rehin ve ikinci düzeyde bir ihtiyat olarak tutuluyordu. Kışın yaklaşmasıyla birlikte iç savaşın bir sonraki yılda devam edeceği anlaşıldı. Amerikalılar usanmışlardı. Dışişleri Bakanı Marshall 22 Ekim günü Atina'ya geldi. Hükümet birliklerini denetleyen bakan, Gramos'tan sonra duraksadığı ve harekata çok erken son verdiği için genelkurmayı ağır biçimde eleştirdi. Portfolyos ve komutanlar geleneksel olarak yerlerinden alındılar. 13 Kasım'da yine Sofolis ve Tısaldaris'in önderliğinde fakat halkçı sağın daha geniş katılımıyla yeni bir kabine kuruldu. Venizelos ve bazı liberaller muhalefete geçtiler. Bütün bunların amacı Amerikalıları hükümetin etkinliğine inandırmaktı. Yapılan değişiklikler Atina'nın izlediği politikalarda hiçbir farklılık yaratmadı.